Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Cemal Gürsel Yamalıoğlu'na ve Emine Öz'e teşekkür ederiz.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Paris, günaydın. Radyo Agos'tan 22. kez merhaba. Bugün 13 Nisan 2013. Ben Robert Koptaş.
Ben de Karin Karakaşlı. Merhabalar.
Bir sonbaharı ve bir kışı devirdik. Bahara geldik galiba.
Evet, korkmayalım. Havalar da güzel.
Yağmur yağmıyor. Cumartesi sabahları artık. Açık Radyo'nun yeni yerinde olmaktan da çok mutluyuz. Bu sanırım 4. programımız. Buranın konforu ve hijyeni içerisinde size daha mutlu sesleniyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Ne var bu haftanın gündeminde Karin?
Manşete geçmeden önce bir diğer haberlerimizden bahsetmek gerekirse aslında tabii Türkiye ile koşut giden haberler en önemli başlıklardan biri. Anayasa konusuydu. Geçen hafta bir nabız yoklaması, haber analiz şeklinde yer verdiğimiz konuyu yine Fatih Gökandiler arkadaşımız haber analiz şekliyle devam ettirdi bir fikri takip olarak. Bu hafta daha ziyade geçici anayasa ihtimalinin belirmesi üzerinden bir gündem söz konusu. Bildiğimiz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na 4 siyasi parti tarafından anayasa taslakları sunuldu. Taslakların ortaya çıkmasıyla beraber de sadece başkanlık sistemi üzerinden değil, doğrudan vatandaşlık tanımı, yargı, yönetim ikililiği ve benzer diğer konularda önemli eşikler olduğu ve bunların kat edilmesiyle belirecek bir süreç ortaya çıktı.
Geçici anayasayla kasıt tam olarak ne sence burada? Yani bu kavram kullanılmaya başlandı ama doğru anlaşılıyor mu? Emin değilim ben.
Aslında özellikle CHP ve MHP'nin statükodan taraf durma hallerinin belirginlik kazanmasıyla birlikte geçen haftada dediğimiz üzere AKP ve BDP'nin birlikte hem siyaseti ve doğal olarak da aslında önümüzdeki anayasa sürecini belirlemeleri şeklinde bir tablo çıkmış durumda. Ama mevcut yapıda uzlaşmaya doğru gidilirken bir ara eşik gibi herhalde metinlerin birbirinden uzak, tarafların birbirini ikna ve uzlaşma yolu bulması için zaman gerekeceğinden çıkacak olan ilk durak sanki bir geçici anayasa olacak.
Yani bazı ayrışmalardan dolayı, fikirsel ideolojik ayrışmalardan dolayı Türkiye iyice kutuplaşmasın diye Türkiye'yi belki birkaç sene götürecek, tam demokrasiyi getirmeyecek bir anayasayla idare etmek, Kürt sorununu bu arada çözmek, belki başkanlık yarısı başkanlık meselelerini çözmek, seçimleri atlatmak 2014 ve 2015'te. Ondan sonra da gerçekten ortamın rahatlamasıyla belki Batı standartlarına yakın bir demokratik, ademi merkeziyetçi, çoğulcu bir anayasa yapmak gibi bir plan galiba hükümetin zihninde ya da o diplomasinin koridorlarında dolaşıyor şu anda.
Köşe yazarlarımızdan Yetvert Danzinkyan biliyorsun bir paradigmaların kırıldığı üzerinden de aslında bir yazı yazmıştı. Sanki anayasa çalışmaları bu yeni eşiği iyice billurlaştırıyor. Dolayısıyla o sürecin bu kadar haşin bir şekilde yaşanamayacağı ve bu ara dönemin geçiciliğin gerektiği, yani hem muhafazakar kanat ile Kürt siyasi hareketinin bir arada yan yana politika yapma durumunda kalışının, halka açıklanışının ve bir zamanın gerekmesi söz konusu. Geçici anayasa bütün bunları belirleyecek.
Bu arada Yetfert'in yazısında ilginç bir vatandaşlık tanımı önerisi de vardı. Şu an kelimeyi, cümleyi tam hatırlamıyorum ama Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamakta olan ve Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır diye bir tanım yapmışlar.
Dolayısıyla o sembolik sayıda olduğunu ifade etti Ermeniler dahil. Tüm gayrimüslimler vatanlarını kendi rızaları dışında terk etmek durumunda kalanlar üzerinden belirlenecek. O biraz önce bahsettiğin çoğulcu yapı belirginlik kazanacak. O da herhalde bu karambol zamandan çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyor.
Bu arada Yetfert'in yazısında bir teknik aksaklık sonucu gazeteye girmemişiz. Son anda bir sorun olmuş. Onu internet sitesinde yayınladık dün. Kendisinden ve okurlardan özür diliyoruz. Bu çözüm sürecinin önemli ayaklarından biri de, şu an çok fazla konuşulmayan önemli ayaklarından biri de aslında koruculuk kurumu. Sayıları binlerle ifade edilen resmi ve gayri resmi korucu var. Güneydoğu'da OHAL bölgesinden kalma bir kazulet ya da bir garabet diyelim. Ta Hamidiye alaylarına kadar uzanan bir geçmişi olan bir uygulamanın tekrarı aslında. Ve çözüm sürecinde korucuların ne olacağı, onların statüsünün, onların bütçeden aldığı payın diyeyim ne olacağı konusunda bazı kaygılar ve şüpheler var. Çözümün önemli ayaklarından biri de bu gibi görünüyor. Şemsa Özer'le konuştu Uygar Gültekin, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nden. Onun dikkat çektiği bazı unsurlar var. Onu da sana soralım istiyorsan.
Bir kere korucuları kendi içinde ikiye ayırmış Profesör Şemsa Özer. Zorunlu olarak askerin dayatmasıyla köyünü, evini terk etmemek için zorla korucu olanlar ve bu süreç içinde düşman edinmeyip silah bırakma konusunda da korkusu olmayanlar. Bir de suça bulaşmış olduğu için işgal ettikleri köylerde halen yaşamakta olup çok endişeli olanlar ve bu sürece direnecek olanlar. Tabii binlerle ifade edilen bir sayı olunca, aileler olunca ikinci, üçüncü kuşak çocuklar, torunlar devreye giriyor. Onların bölge kentlerinde gittikleri okullarda yaşadıkları baskılar gündemde. Açıkçası hep örgütün silahları bırakması, öncelikle geri çekilmesi konuşulurken ondan kat be kat fazla oluşmuş bu koruculuk sisteminin bu kadar aşağı bir düzeyde tartışılıyor olması çok manidar. Çünkü ben çok gafil avlandım. Bu kadar binlerle ifade edilecek bir rakama ulaştığını bilmiyordum. Elbette biliyoruz bir koruculuk sistemi var ve birbirine kırdırıldı insanlar. Ama özellikle JİTEM'in faali meçhul cinayetlerine karışan kısmı açısından en karanlık kısmı teşkil ediyor bu yapı. Ve hani bu kişilerle barışmak ister mi Kürtler? Kaldı ki bu halk onlarla yan yana yaşıyor. Şimdi cezalarını mı çekmek isteyecekler? Bunu onlara sormak gerekecek.
İşin,
diyor.
İnsani açıdan trajik boyutlarından biri de aslında sorduğun soruda yatıyor. Bu insanlarla barışmak ister mi Kürtler dedin. Ama korucular da Kürtler.
Tabii.
Yani bir halkı ancak bu kadar travmatize edebilir bir savaş. Gerçekten çok zorlu. Bu anlamda haberde kullandığımız fotoğraf da bence çok şey anlatıyor. Bu 30 yıllık savaşın özeti gibi. İki tane başörtülü, şalvarlı, köylü diyebileceğim kadın. Ellerinde kalaşnikoflar. Arkada her şey vatan için komando yazısıyla objektife bakıyorlar. Bu iki kadını bu hale getiren şey savaş. Ve bu fotoğrafta bence savaşın ne kadar büyük bir insanlık dramı olduğunu gösteriyor.
İnsanlık dramlarını sinemaya yansıtan bir büyük usta konuğumuzdu. Emek sineması eyleminin katılımcılarından da oldu. Ünlü yönetmen Costa Gavras İstanbul Film Festivali kapsamında çok konuşulan filmi Le Capital, Kapital'in gösterimi için gelmişti Beyoğlu'na. Kendisiyle Barış Yıldırım hem sinema kariyeri ve o sinema kariyerinin içine tabii doğal olarak dahil olmuş olan siyasi anlayışı, perspektifiyle ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi.
Gavras'la Yunanistan'daki krizle ilgili de konuştu Barış. Onun krizle ilgili tespitleri belki yani çok duyulmamış değil ama söyleyen Costa Gavras olduğu için önemli olabilir. Yunanistan'ın bu krizden de çıkacağını söylüyor. Tabii ki binlerce yıllık tarihi olan Yunanistan neler atlattı, ne krizler atlattı, bunu da elbette ki atlatacaktır ama maalesef çok ağır bedeller ödeyerek olacak bu diyor ve şuna dikkat çekiyor. Bunu politikacılar yaptı, finansçılar yaptı, bankacılar yaptı. Bu krizi doğuran onlardı ama maalesef bunun bedelini ülkeyi krize sokanlar değil, sokaktaki insan ödeyecek. Fransa, Almanya gibi ülkeler Yunanistan'ı krize itti. Ürünlerini satmak ve kar etmek için Yunanistan'ı borçlanmaya teşvik ettiler. Hiçbir zaman zengin olmamış küçük bir ülke olan Yunanistan bu borcu nasıl ödeyecek? Asıl büyük yoksullaşma, genç nüfusun azalması diye de Yunanistan'ı bekleyen tehlikelere dikkat çekiyor bir anlamda.
Nitekim filminde de zaten bir anti Robin Hood çizmiş. Bir bankacı yoksullardan alıp zenginlere vermeye devam edeceğiz diyen. Bu finans dünyasının kontrol edilebilirliğini aslında demokrasinin gelişiminin de temel ölçütü olarak değerlendiriyor büyük usta. Bir diğer haberimiz ise Gürün'deki bir restorasyonla ilgili. Gürün'deki Sivas'a bağlı Gürün ilçesindeki en büyük Ermeni kilisesi Surp Asfatazin bugünlerde restore ediliyor. 19. yüzyıla ait bir yapıdan bahsediyoruz ve belediye başkanı Mehmet Aktaş kilisenin de üzerinde yer aldığı büyük bir alanı satın alarak kamulaştırdıklarını arkadaşımız Laura Baydar'a bildirdi. Burası belediye kültür ve hizmet alanı olarak kullanılacak. Aktaş'ın ayrıca üzerinde durduğu tabii manidar bir yorum da var. Gürün'de bir Ermeni cemaati olsaydı bina ibadethane olarak da kullanılabilirdi diyor.
Edindiğimiz izlenim yani Laura'nın belediye başkanıyla konuşmasından edindiği izlenim olumlu bir yaklaşım olduğu yönünde. Sivaslı hatta Gürün'lü çok sayıda Ermeni var İstanbul'da. Benim memleketim Sivas, Gürün değil ama onlar zaman zaman çeşitli inanç turizmi anlamında kendi memleketlerine geziler düzenliyorlar. Bence Sivaslı Ermeniler Derneği belediye ile Gürün Belediyesi ile ilişkiler kurarsa sanırım o kilisede ibadet etmek de mümkün olacaktır. Yani kültür merkezi olarak kullanılıyor bile olsa şimdilik, gelecekte elbette kiliseye dönmesini arzu ederiz. Ama ibadet mümkün olacak gibi hissettim ben bu haberin ruhundan ve Laura'nın anlattıklarından. Bu arada kilisenin 1915'in ardından sahipsiz kaldığını, sonraki yıllarda da hapishane, sonra da sinema olarak kullanıldığını, hatta düğün salonu ve en sonunda atölye olarak, bir iş atölyesi olarak kullanıldığını da hatırlatalım. Yani Anadolu'daki binlerce Ermeni, Rum, Süryani kilisesinin kaderini paylaşan ve kilise olarak ömrünü sürdüremeyen maalesef bir örnek olarak duruyor önümüzde. Bir de bu birkaç haftalık konumuz, aslında daimi konumuz olan istersen Ermeni vakıflarının seçim yönetmeliği meselesine değinelim. O konuda bazı olumlu gelişmeler oldu. Bir uzlaşmaya doğru gidildi. Yani dinleyenler biliyorlar. Agos okurları da yakından biliyor konuyu. Ermeni vakıflarının ya da diğer gayrimüslim vakıflarının da seçimlerini il genelinde yapmak, cemaatlerin bütün mensuplarının o vakıfların yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamak anlamında bir değişiklik döneminden geçiliyor. Devlet böyle bir yasal değişiklik için cemaatlerden öneriler almaya razı oldu. Maalesef Ermeniler bir uzlaşma sağlayamadılar. Toplumun büyük çoğunluğu seçimlerin il geneline açılmasını istese de bazı koltuğuna yapışmış diyebileceğim yöneticiler şimdi olduğu gibi Dars bölgede az katılımla birkaç yüz kişinin oy kullandığı sadece seçimlerle vakıfları idare etmek istiyorlar. Gelinen uzlaşmada neyse ki bazı krizler aşıldı ve il genelini açan seçimleri bir öneri geldi ama biz metni görmedik henüz, o taslak metnini görmedik ve dün en son aldığımız duyumlar seçimleri il genelini açsa da ara maddelerde bazı olumsuz düzenlemeler olduğu yönündeydi. Bunun da doğru olup olmadığını bilmiyoruz, umarız öyle değildir. Yani bu il genelini açma adımını kadük bırakacak bazı oynamalar ve belki tuzaklar olduğu söylendi. Bu hafta bu konuyu takip edeceğiz. Metni kendimiz elde edip okumaya ve anlamaya çalışacağız. Ve ona göre de bir değerlendirme yapacağız bu konuda.
O zaman müzikle devam edelim. Costa Gavras'ın politik sinemasının...
Programda bir değişiklik oldu. Akışta bir değişiklik oldu. Şeyi söyleyelim önce. Birazdan 9.30 itibariyle Agos, Radyo Agos'un müzik direktörü diyebileceğim şarkılarımızı seçen Altuğ Yılmaz konuğumuz olacak. Onunla Amerikalı Ermeni yazar Levon Zaven Sürmelyan üzerine konuşacağız. İstanbul'da geçtiğimiz salı günü bir konser veren Ara ve Onik Dinçiyanlar hakkında konuşacağız. Kendisi aynı zamanda bir etnomüzikolog, sosyolog, editör ve çevirmen. Onun misafirliğine uygun bir radyo şarkı akışı yapmak için programda bir değişiklik yaptık. Dolayısıyla ilk şarkımız Maria Faranduri değil, senin söylemeye başladığın gibi. Bella Tarpinyan, Ermenistan'ın ilk kadın pop starı diyebileceğimiz bir isim. Ondan gelecek Yeskes Sirahar, yani Ben Sana Sevdalı.
Հոգիս քաշնչով սիրահար դարավ, մայրդ պարտեզի շուկն է բարերար, իսկ դու կոկոմ բարդ, ես կես սիրահար, մայրդ պարտեզի շուկն է բարերար, իսկ դու կոկոմ բարդ, ես կես սիրահար. Ողջրակ ես մի փարբանա վարվում եմ վարվում էլ չեմ դիմանա դու սարի եղնիկ իսկ ես մի որսորդ դու ես ինձ խփել գառնան առավոտ մայրդ պարտեզի շուտն է բարերար իսկ դու կոկոմ բարդ ես քեզ սիրահար մայրդ պարտեզի Barerat, is tu kokombart, yes, yes, sina. Gusana shotis du boske yeras, mish yerkumem kes, yes, yep kamanchas, yerkeres sirop kesem navirel. Աշխարում միայն քեզ եմ ես սիրել Մայրդ պարտեզի շուտն է բարերար Իսկ դու կոկոմ բարդ ես քեզ սիրահար Մայրդ պարտեզի շուտն է բարերար Իսկ դու կոկոմ բարդ ես քեզ սիրահար Partezi shuk ne barerar isk du kokom var yes kesirahar
Manşetimizle devam ediyoruz. Kafkasya'da dipten gelen dalga manşetiyle çıktı bu haftanın Agos'u ve birkaç parçalı bütün parçaların da yan yana gelmesiyle oluşan yeni bir Kafkasya tablosu aslında. Parçalardan biri Ermenistan'a ait. Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da 9 Nisan'da ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Serj Sarkisyan'ın yemin töreni vardı. Ama işin ilginç yanı aynı anda Özgürlük Meydanı'nda da on binlerce insan muhalefetin lideri Rafi Ovanisyan'ın öncülüğünde alternatif bir yemin töreninde buluştu. Bu iktidarla bağını kopardığını, yeni Ermenistan için birlikte hareket edeceğine dair ortak bir yeminde bulundu.
Ben o yemini okumak istiyorum çünkü ilginç bir yemin. Yani dünyada çok örneğini rastlanmayan bir durum zaten. İki cumhurbaşkanı adayının birinin sokakta, birinin bir güzel bir törenle bir spor salonunda ettiği sergi. Rafi Ovanisyan'ın yani sokaktaki cumhurbaşkanının yemin metni şöyle ki bunu halkla birlikte ediyor. Ben Ermenistan vatandaşı olarak bugün yasa dışı hükümetle bütün bağlarımı koparıyor ve sahte hükümeti kabul etmediğimi ilan ediyorum. Sahte yasalara uymayacağım ve illegal iktidarın emirlerini yerine getirmeyeceğim. Biz dördüncü hükümetin vatandaşları atalarımızın hayalleriyle, çocuklarımızın geleceğiyle ve ülkemizin anayasasıyla yemin ediyoruz. Sonuna kadar ve her yerde mücadele edeceğiz, yorulmayacağız, yarı yolda kalmayacağız ve kazanacağız. Biz yeni Ermenistan'ın onurlu vatandaşları olarak Ağrı Dağı'nın eteklerinde kutsal memleketimizi kurduk ve bu memleketten kardeşlerimiz artık kaçmayacak, geri gelecekler. Memleketimizde yaşa ve iş güç var, gelecek ve seçilmiş cumhurbaşkanı var. Adaletli iktidar ve mutlu halk var. O gün uzakta değil, o gün bugün. Bayağı hırslı, bayağı vaatkar bir yemin
yani
töreni.
Şaşırtıcı Kafkasya. Yani dünyanın en baskılı yerlerinden, kapalı yerlerinden biri olduğunu düşünüyorsun bir yanıyla. Bir taraftan da inanılmaz, yani başka herhangi bir yerde kolay kolay rastlanmayacak çıkışlar da aynı coğrafyada ortaya çıkabiliyor.
Evet, o baskının getirdiği bastırılmışlık hali çatlak buluyor eninde sonunda ve hani yeryüzünü delen mağma tabakası gibi sıcak bir hava yaratabiliyor bir anda ve bu da çok beklenen bir şey değildi yakın zamana kadar aslında.
O beklenmedikten Azerbaycan da payını aldı. Babadan oğula geçen bir Aliyev saltanatı söz konusuyken ve baskılar alabildiğini artmışken yine bir ilk gerçekleşti. Binlerce genç Bakü meydanlarını demokrasi ve özgürlük talepleriyle doldurmaya başladı. Son günlerde İstanbul'da da olan yükselen Azerbaycan muhalif hareketin önemli isimlerinden Emin Milli ile arkadaşımız Gökhan Diler yine görüştü. Ve Emin Milli'nin Azerbaycan'da kan dökülmeden Türkiye uyanmalı şeklindeki aslında uyarısına yer verdi. Haberimizin ikinci kısmını da bu ayak oluşturuyor.
Evet, Türkiye'de Azerbaycan'ın tamamen tek taraflı ve devlet politikaları bağlamında ele alındığından şikayetçi oluyor ve Aliyev rejiminin baskıcılığının hiç dikkate alınmadığı, oradaki muhalefetin, toplumsal muhalefetin taleplerinin Türkiye'de hiç dikkate alınmadığını söylüyor Emin Milli. Azerbaycan'da kan dökülmeden, yani bu isyan daha fazla büyümeden, Aliyev rejimi daha da sertleşmeden Türkiye uyanmalı ve daha gerçekçi bir Azerbaycan politikası belirlemeli diyor. Bu anlamda Türkiye medyasında yer bulamamaktan şikayetçi. Bunun herhalde tek istisnası özellikle Ekrem Eylisli olayından sonra bizim konuya daha fazla ilgi duymamız ve bunu önemsememiz de Agos olsa gerek. Bundan sonra da ama bu şekilde devam edeceğiz. Yani bütün Kafkasya'yı aslında Gürcistan'a da katabilsek ne güzel olur. Kendi odağımıza, merceğimizi alarak devam etmek iyi olur. Ben Emin Milli'nin anlattığı ve aslında tutuklanmasına da Azerbaycan'a sebep olan bu eşek blokçular meselesine takıldım. Bilmiyordum. Tavsiye
ben
ederim.
Ben de bilmiyordum.
YouTube'dan takip etsinler. Komik bir video var. Mesele şu, kısaca özetleyeyim. Adnan Hacızade ile birlikte Emin Milli'nin yaptıkları bir video klip YouTube'da yayınlanmış. Masum bir klip ama onların tutuklanmasına kadar yol açan bir olaylar silsilesinde başlatmış. Olay şu, Emin Milli ve Adnan Hacızade Amerika'ya gittiklerinde bir gezide komiklik olsun diye bir eşek kostümü alıyorlar. Yani üzerinize giyebileceğiniz koca başlı, koca gözlü, tatlı bir eşek. Ve bu eşeği basın toplantısına çıkarıyorlar videoda. Bu video tabii ki rejimin tepkisini çekiyor. Çünkü eşek basın toplantısında şöyle bir açıklama yapıyor. Azerbaycan'da yeniden dünyaya gelecek olsaydım bir eşek olarak gelmek isterdim. Avrupa'nın aksine burada ne kadar eşek olursan önüne o kadar çok fırsat çıkar. Neden bu kadar pahalıyım? Çünkü A sınıfı bir eşeğim. 3 lisan konuşur ve keman çalabilirim. Orada videoda şeyi de sayıyor. İngilizce konuşabilirim, Fransızca konuşabilirim, Azerice konuşabilirim de diyor. Diğer eşeklerin haklarını korumak için Liberal Eşekler Birliği üyesi olarak çalışmayı düşünmüştüm. Ancak sivil toplum kuruluşları yasasından yapılan değişiklikten sonra bu maalesef mümkün görünmüyor gibi. Dokundurmalı, taşlamalı bir klip ve Aliyev tabii ki buna tahammül edememiş.
Sivil toplum kanadında yaşananları da Azerbaycan-Ermenistan hattındaki yükselen halk diplomasisi başlığıyla Arzu Gebulyeva bize aktardı. O da çok kıymetli bir, yani tabloyu bütünleştirici nokta oldu. STK'ların tıkanan, özellikle de çözümsüzlüğe itilen resmi diplomasiye alternatif bir kanal olarak 94'ten itibaren çalışmalarını nasıl sürdürdükleri, Azerbaycan'daki baskılara rağmen de üstelik en ufak bir taviz vermeden ilişkilerin devam ettirilmesi önemli ve kıymetli bir bizim için de bilgi oldu.
Gerçekten kopuk bir tablo çizmeyi asla istemeyiz. Hakikate mümkün mertebe yaklaşmak isteriz gazeteciler olarak. Kafkasya'da dipten gelen dalga dedik bu haftaki manşetimizde. Bazı gelişmeler var, bazı muhalif damarlar var, sivil toplum çalışmaları var. Dolayısıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında da sorunun çözümünü isteyenler var. Bunu göstermek istiyoruz. Henüz çok güçlü değiller. O yüzden dipten gelen dalga dedik ve umarız ki o dipten gelen dalga yüzeye çıkar, daha büyük bir dalgaya dönüşür ve hem Azerbaycan'da hem Ermenistan'da demokrasinin gelişmesine katkıda bulunacak siyasi bir dönüşümü hayata geçirir diyelim.
Allah'ın emriyle ikinci şarkıyı sunuyorum.
Orada bir sorun yok. Evet, aynen sunabilirsin.
2005'te Los Angeles'ta Ara Dabancıyan tarafından kurulan Element Band'den gelecek. Ermeni halk müziği, Latin flamenco, tango, rebetiko etkileri taşıyan world müzik kategorisi içinde değerlendirilen bir müzik yapıyor grup. 9 kişiden oluşuyor. Ermenice, Arapça, İngilizce, Fransızca repertuarlarında. Onlardan gelsin. Vallahi Aunik.
Radyo Agos. Açık Radyo. Şimdi ve burada. Reklamlar.
Dünyanın cazı. Hafta içi her gün saat 17'de Garanti Caz Yeşili'nin katkılarıyla.
Hazırlayan ve sunanlar Jacques Cohen, Faruk Eczacıbaşı, Levent Öget, Berna Kaytaz ve Korhan Ogan.
Reklamlar bitti.
Hey! Açık deniz!
Üç tarafı denizlerle çevrili bir radyo programı. Apaçık Deniz Sohbetleri. Açık Deniz. Her cumartesi saat 13'te Açık Radyo'da.
Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Pizan Ekspresi. Farsi dünyanın müzikleri. Hazırlayan ve sunan M. Bülent Kılıç.
15 günde bir cumartesi günleri 14'te 94.9 Açık Radyo'da.
Every nation has a choice to make. In this conflict, there is no neutral ground.
I swear. By God, God the greatest. The United States will not. Anyone who lives in the United States will not feel safe before people in Palestine feel safe.
We threat the objective to eradicate Osama bin Laden's network of terror and to take action against the Taliban regime that is sponsoring him.
Radio Agos. Radyo Agos'tan tekrar merhaba. İkimizle beraber canı sıkılanlar için müjdeli bölüm başlıyor. Bir üçüncü ses gelecek. O ses aynı zamanda bizim müziklerimizi de var eden kişi. Sevgili Altuğ Yılmaz. Hoş geldin Altuğ.
Hoş bulduk, merhaba.
Altuğ Yılmaz'la konuşulabileceklerin sonu yok. İlkinden başlayalım. 7 Nisan Pazar günü Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu'nda Sürmelya'nın Yaşam Öyküsü adlı bir oyun sahnelendi. Getron Agan Lisesi öğrencilerinin bir çalışmasıydı. İlk olarak geçen yıl 125. yıl dönümü için okulun kutlamaları kapsamında Ermenice olarak hazırlanmıştı. Bir dans tiyatro gösterisi. Bu kez Türkçe-Ermenice olarak var edilmiş haliyle buluştu ve aynı zamanda da bir panelle zenginleşti. O panelin de konuşmacılarından biriydi. Dans ekibinin çalıştırıcısı Banu Açıkdeniz'le birlikte Altuğ. Bir miktar dolayısıyla Sürmelyan'la yolun nasıl kesişti? Sürmelyan kimdir, nedir? Altuğ Yılmaz'a ne ifade eder? Ondan başlayalım tamam. Dilersen.
Tamam, kısacık anlatayım. Önce şeyi söyleyeyim. Benim böyle edebiyat tarihiyle ve tiyatroyla çok yakından bir ilgim yok. Bir okurum yalnızca. Bu kitapla ilişkim şöyle oldu. Aras Yayıncılık'ta çalışırken ben yaklaşık 12 yıl önce Aras Yayıncılık'ın kurucularından Yetvar Tomasyan benden bir kitabı okumamı ve değerlendirmemi istedi. Hani bu kitap Türkçe'ye kazandırılabilir mi? Nasıl olur diye. Bu kitap Levon Zaven Sürmelyan'ın İngilizce olarak yazdığı I Ask You Ladies and Gentlemen, işte, sorarım size hanımlar ve beyler. Okudum kitabı, sonra çok beğendim, çok beğendim.
O yüzden hala çevrilmedi kitap.
Hayır, Tom abiye dedim ki, bu Yetvar Tomasyan'a, bu kitap çok güzel ama çevrilemez.
Neden?
Başımız belaya girer.
Neden?
Çünkü 1915'te bir çocuğun nasıl kurtulduğu, Trabzon'da doğup büyümüş bir çocuğun...
Trabzon'da Ermeniler mi varmış?
Evet, ben de çok şaşırmıştım o zaman. Trabzon'da Ermeniler varmış. İşte basılamaz dedim. Çünkü hiç şiddet teşhiri yapmamasına rağmen ve olan biteni aslında çok olduğu gibi anlatmasına rağmen Türkiye'de vaziyet buna müsait değildi. Bugün de müsait mi? Hala emin değilim. Ama o zaman emindim yayınlanamayacağım.
Çok kısaca ben de bildiğim kadarıyla özetlemiş olayım. Levonza ve Sürmelian'ın, çocuk Levonza ve Sürmelian'ın ne yaşadığını. 1905'te doğuyor Trabzon'da. Az önce dediğimiz gibi. Dolayısıyla 1915'te 10 yaşında bilinçli bir çocuk. Komşularının yanına sığınarak, Rum komşularının yanına sığınarak kendisi hayatta kalabiliyor ama ailesi o ölüm yolculuğuna çıkarılıyor. Yani tehcir yolculuğuna çıkarılıyor ve ailesinin çok büyük bölümünü o yolculukta kaybediyor ve bir daha göremiyor. Erivan'da, Yerevan'da, Norbeyazıt'ta, Kara Kilise'de ve Batum'da yetimhanelerde kalıyor. Mütareke döneminde artık biraz yaşı büyümüş olarak İzmit'e geliyor. Armaş Okulu'nda, Armaş Ruhban Okulu'nda okuyor. Sonra yolu bizim şehrimize İstanbul'a düşüyor. Getronagan'da okuyor. Dolayısıyla Getronagan'da çocuklar yaklaşık 100 yıl sonra onu aslında bir şekilde kendi okullarından geçmiş birini anmış oluyorlar. Bu anlamda da düzenledikleri etkinlik çok anlamlı. 1922'de milli mücadele sonucunda Kemalist güçler güç kazanınca pek çok Ermeni yetim, İstanbul'da toplanmış olan Ermeni yetim can güvenliği korkusuyla yurt dışına gönderiliyor. O da yurt dışına gönderilen yetimler arasında ve Amerika'ya gidiyor. Orada bir hayat kuruyor. Babasının mesleği eczacılık ama kendisi Kansas City Üniversitesi'nde ziraat okuyor. Ziraat okumasının da amacı ve anlamı Ermenistan'a geri döneceğim, vatanıma geri döneceğim ve o taş memleketi yeşerteceğim, bayındır hale getireceğim. O yüzden ziraatçı olmak istiyorum diyor.
Ben aslında biraz şeyden söz etmek isterim. Bu romanın çarpıcı yönünden söz etmek isterim. Katman katman bilgiler sunan, çok yoğun bilgiler sunan, tarihsel açıdan, yani özellikle sosyal tarih açısından çok mühim bilgiler sunan bir kitap. Bir katman işte önce Trabzon'da hayat, günlük hayat, çok kültürlü bir Osmanlı kenti, Rumlar, Ermeniler var kenti çok sayıda. O dönemin Trabzon vilayetinin, yani bütün vilayetin Ermeni nüfusu 74 bin görünüyor. Resmi veriler böyle. 66 köy var, 57 kilise var, Ermenilerden söylüyorum. 116 okulları var. Yani büyük ve çok kültürlülüğün her haliyle yaşandığı bir kent. Ve Levonza ve Sürmelian'ın ailesi de kent soylu bir aile. İşte evde piyano çalınıyor, kardeşler keman çalıyor, işte kristaller, porselenler. Rumlarla yakın ilişkiler var. Baba eczacı, eczanenin İsmi cam mekanda dört dilde yazıyor işte. Fransızca, Rumca, Ermenice, Osmanlıca. Yani o kültürün içinde yetişmiş bir çocuk. Ve bu kitabı, bu romanı 45 yılında, 1945'te yayımlanıyor Sürmelian'ın. Yani bütün artık hani Anadolu'yla bağları kesilmiş, Amerikalı olmuş. Amerikalı bir yazar olmuş.
40 yaşında kendisi.
Evet, 40 yaşında. Fakat aslında çocukluğunda şöyle bir şey var. Getronagan Lisesi'ne geldiğinde burada bir şiir yazıyor ve o şiiri Jogovurti Tain gazetesinde yayımlanıyor. Halkın Sesi. Ve dönemin işte ünlü edebiyatçılarına Vahan Tekeyan onu İstanbul'da kalmaya aslında ikna etmeye çalışıyor. Gel yazar ol, editörlük yap, gazetede çalış falan. Ama yok, onun derdi senin de dediğin gibi memleketi yeşertmek. Yani ziraatçı olmak, ziraatçı olup dönecek memleketine ve burayı her anlamda yeşertecek. Yani yalnızca zirai anlamda değil. Daha metaforik bir anlamda var orada. Tabii burada romantik milliyetçilik dönemi, onu da unutmamak lazım. Öyle hayallerle gidiyor. Hatta Vahan Oşagan'la da bir ilişkisi var. O da İstanbul'da ilişkide olduğu edebiyatçılardan biri. Şuraya döneyim, bu kitabı hani çevirmek mümkün değil demiştim. 10 sene önce de kaldı o. Ardından geçen yıl Getronagan Lisesi'nin müdürü Silva Kuyumcuyan dedi ki, ya biz Sürmelian'la ilgili bir şey yapmak istiyoruz. Okulda bir etkinlik düzenlemek istiyoruz. Sen de bu romanı okumuştun zamanında. Bir bize hani bizimle fikirlerini paylaşır mısın dedi. Ben de gittim liseye, konuştuk. Okulun diğer öğretmenleriyle beraber, işte edebiyat ve İngilizce öğretmenleriyle beraber biraz çalıştık. Ondan sonra ben birkaç toplantıdan sonra çekildim ve Ermenice olarak bir dans tiyatro gösterisi hazırlandı. Orada Boros Çalgıcıoğlu'nun da büyük katkısı oldu, tiyatrocu. Ve Banu Açık Deniz'de çalıştırıcılık yaptı. Ben o gösteriyi izlememiştim. Fakat Roma'da ikinci kez okuyup fikirlerimi paylaşmış oldum. Bu senede aynı etkinliği bu sefer Türkçe ve okul dışında, yani Boğaziçi Üniversitesi'nde sergilemek istiyorlardı. Ve benden bir konuşma yapmamı istediler. Üçüncü kez okudum romanı. Üçüncü de çarpıldım. Çok çok mühim bir edebi cevher var gerçekten romanda. Çünkü birçok benzer tanıklıktan ayrışıyor. Yani tanıklık edebiyatı diyebileceğimiz o anlatılardan ayrışıyor.
Ne anlamda?
Yalınlığı ve güçlü üslubu diyeyim. Çok güçlü bir üslupla edebi olarak yazılmış. Vahşeti olduğu gibi anlatmak da var. Zaten birçok tanıklıkta öyledir. Ne kaldıysa akılda o yazılmıştır. Burada o var ama onun bir adım ötesine geçilmiş ve ciddi bir edebi olarak, kafa yorularak kaleme alınmış, çok belli. Bunun şey olduğunu düşünmek mümkün. Hani olayların kendisi zaten öyleydi. Kağıda aktarıldığında sonuç buydu. Bence öyle değil. Şuradan anladım onu da. Sürmelyan Amerika'ya gittikten sonra orada çok ciddi olarak edebiyatla uğraşıyor ve yazdığı bir kitap var, roman yazım teknikleri üzerine. O kitabın alt başlığı Measure and Madness. Hani ölçülülük ve çılgınlık. Yani bu çok ciddi olarak üzerine çalışmış, çalışılmış, kafa yorulmuş bir teknik.
İkisini de görüyor muyuz bu romanda?
İkisini de görüyoruz. Hı-hı. Yani
hem ölçülü hem çılgın.
Evet. Ama kontrol altında yapılmış. Yani hı-hı, kalemine çok hakim.
Peki baştaki soruya o zaman dönersek, 12 yıl önce Türkiye'de bu kitabı çevirmek, ben de Ermenicesinden okudum bu arada o dönemlerde, senin okuduğun dönemlerde yine Aras Yayıncılık'ta çalışırken Tom abinin dürtüklemesiyle 12 yıl önce çevrilemiyordu. 7-8 yıl önce de tekrar düşündük, o zaman da çeviremedik. Hani sakıncalı olur, başımıza iş gelir, dava açılmasın, gerginlik nedeni olmasın diye. Şu an hala çevrilemez mi bu kitap sence?
Sanıyorum 12 yıl öncesine göre biraz daha mümkün. Ama yine de bir sıkıntı yaratacaktır, öyle düşünüyorum.
Tabii yani burada biraz bizim standartlarımız, Aras tabii Yayıncılık standartlarıyla tabii düşünerek, hani Aras Yayıncılık çünkü bu meseleyi biraz da küçük harflerle, çok büyük sansasyonlar yaratmadan, siyasi gerginliklere neden olmadan daha yumuşak bir üslupla yapmayı tercih eden bir yayın evi. Siyasi tercihini de, varoluş tercihini de bu şekilde kullanmış ama çok daha sert kitapları basan yayın evleri var tabii, Türkiye'de. Tabii. Onlar da basabilirler değil mi?
Sözünü ettiğim tanıklıklar hep öyle. Çok hı-hı serttir. Ama dediğin gibi Aras standartları başka. Yine de ben hani şey diyemiyorum şu anda. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla basılabilir diyemiyorum. Buna rağmen bir yolu bulunmalı. Yani edebi açıdan bu kitabın Türkçe'de olması çok çok mühim. Yalnızca yaşananları aktarmak anlamında değil, bir has edebiyat örneği olarak yayımlanmalı.
Bu arada William Saroyan'ın da Levon Zaven Sürmelyan'ı büyük bir merakla, ilgiyle ve destekle selamladığını, o zaman ilk kitabı yayınlandığında 45'te ve kitabın ön sözünü yazdığını,
evet, evet,
hatırlatalım. Levon Zaven Sürmeli'nin bir şiirini almışım ben bir yazımın sonuna. Biraz da Nazım Hikmet'in Gülhane Parkı'ndaki ceviz ağacını anlattığı şiirine benzetmişim. O da demişim, Nazım Hikmet gibi budak budak şerham şerham döktü içindekileri. Şiir de şöyle, benim kötü çevirimle. Ermenistan'ın güneşi altında koca yeşil dallarıyla bir ağacım ben. Ayaklarım sağlam yılanlar gibi dolanır kutsal topraktaki haçkarların arasında ve kollarımı rüzgara vermiş İsa gibi dikilirim dağın başında.
Şunu eklemek isterim, sen bunu söylediğinde aklıma gelen şu. Sürmelyan 1915'te bir şekilde kurtuluyor. Birçok serüvenden, maceradan sonra İstanbul'a geliyor. Getnogan öğrencisi oluyor ve nihayet ziraat okumak üzere Amerika'ya gidiyor. Bütün aksi yönde ısrarlara rağmen, işte Tekiyan'ın ve okul müdürünün ısrarlarına rağmen gidiyor. Ve orada elbette çok zorluk çekiyor. İlk sömestrede büyük zorluk çekiyor. Yabancılaşıyor, hiç sevmiyor orayı. arkadaşı yok, parası yok, alışamıyor. Ve fakat yaz tatilinde bir staj da yapmak için Kansas'a gidiyor. Böyle bir ziraatin çok gelişkin olduğu bir memleket. Büyük, geniş ovalar. Bir arkadaşının ailesinin yanına gidiyor ve orada çalışmaya başlıyor. Toprakla ilişki kurmaya başlıyor. Ve diyor ki oraya gittiğimde böyle açtım pencereyi, bir baktım. Orada aldığım nefesle orası kanıma girdi. Amerikalılık içime girdi artık. Amerikalı olmuştum ben. Ve o aidiyet meselesini öyle çözdüm. Oraya aittim ben artık. O toprağa aittim. Diyor. Ve fakat kitabın son bölümünde zaten vurucu kısmı da orası. Kitaba adını veren de kısmı orası. Anlatıyor işte ben geldim Amerika'ya, gayet burada alıştım, burada hani yaşıyorum, seviyorum, Amerika'yı seviyorum. Roosevelt'e oy verdim, Amerika için savaşırım da gerekirse. Ama işte bütün o memlekette yaşadıklarım aklımda benim. Şimdi soruyorum size, benim o memleketimde böyle böyle manastırlar vardı. Bayramları şöyle kutlardık. Rum arkadaşlarım vardı, Türk arkadaşlarım vardı, çiçeklerim vardı. Yani bir hayatım vardı. Şimdi o bana geri dönüyor. Ben ne yapayım? Soruyorum size. Bunu içki eşliğinde soruyor. Bir yılbaşı gecesi tek başına oturmuş. Öyle bir kurgu. Soruyorum size diyor. Ben o soruların hala burada yankılandığını düşünüyorum. Yani o soru 45'te, 40'lı yılların ortalarında Amerikalı okuyucuya yöneltilmiş soru olsa da aslında hala yanıtını bulamamış ve asıl yanıtını da bu topraklarda, Türkiye'de bulacak ve bugün bulacak.
Muhatabını da arayan sorular aslında.
Aynen öyle. O muhatabını hala bulamadı ve durumu ortaya koyuyor. Evet, ne yapacağız şimdi? Aynı şey gibi işte Aras Yayıncılık'tan geçen yıl çıkan 1915 öncesi Ermenilerle ilgili o ansiklopedik kitap gibi. Bir veri bütünü var, bir veri yığını var. Buyurun, ne yapacağız şimdi?
Masanın üstünde duruyor.
Duruyor. Aynı soruyu o kitap gibi işte Sürmelyan da soruyor ve çok çok güzel soruyor bu soruları. Ne yapabiliriz? Soru bu.
Soru işaretini de bırakalım. Şimdilik Altu bizim programın şarkılarını hazırlıyor, anonslarını hazırlıyor. Biz Karin'le o anonsların içine ediyoruz diyelim. dilimiz dönmüyor şarkılara vesaire. Sürekli pazartesi günleri Altuğ'u gördüğümüzde azar istiyoruz ondan. Hazır o yüzden Altuğ'u bulmuşken şarkının anonsunu sen yap.
Tabii şimdi yani laf söylüyor olmak bunu kendim iyi yapacağım anlamına gelmiyor. Hadi yazmak bakalım. Kolay çünkü yazıyorum, size veriyorum, okuyun diyorum. Şimdi bakalım becerebilecek miyim? Bu şimdi dinleyeceğimiz şarkı Selanik'te yapılmış bir kayıt. Orada biliyorsunuz çok geniş bir Pontuslu nüfusu var. Yani Marmara ve işte Orta Anadolu'dan değil, Pontus'tan da gitmiş çok sayıda Rum yaşıyor orada. Rumların da çok Karadeniz'e özgü bir geleneksel müzikleri var. Bu kayıt Stop Harakat diye bir albümden. Okuyan yani bu...
Ne, bir dakika, albümün adı?
Stop Parakaf. Bu fena Pontus yani. Rumcası.
Zaten orada bitmiştik.
okuyan da Yanis Kurtidis. Trabzon için yazılmış bir uzun hava diyebiliriz. İşte kayde de denebilir oranın ağzıyla. Ondan dinleyelim.
Thank you. σένα άσο κοίδανε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, φουλί μου.
Radyo Agos'ta Altuğ Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Hazır bir etnomüzikolog bulmuşken, bir müzik meraklısı, müzik araştırmacısı bulmuşken stüdyoda, bir de geçen salı günü Şişli'deki Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Onnik Dinkçiyan, Ara Dinkçiyan konserine de değinelim isterim. Benim mezun olduğum lisenin, yine Tıbramak Lisesi'nin 60. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin başlangıç ayağıydı bu konser ve galiba çok güzel olmuş. Ben maalesef katılamadım ama sen anlattın. Nasıl bir atmosfer vardı? Nasıl bir konserdi?
Hemen söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim ama. Şimdi benim ilgi alanlarımın dağınıklığından dolayı bana sıfat bulmakta zorlanıyorsunuz.
Bu, zorlanmıyoruz, bolca kullanıyoruz işte.
Yanlış oluyor. Etnomüzikolog değilim. Etnomüzikologlukla hani bir ilişkim var ama o olmuş değilim. Tamam. Her neyse.
Etnomüzikologlukla ilgilenen 6 yıldır.
Şimdi ya bu Onnik Dinkçiyan bir efsane gerçekten. Hemen şuradan gireyim. 84 yaşında sahnede bir an olsun bir enerji düşüklüğü, bir seste bir kırılma, kayma, hiçbir şey olmadı. Büyük bir enerjiyle bütün o salona gelen herkesi, yani bütün seyircileri kucakladı. Sahneye adım attığı andan itibaren bunu söyleyebilirim. Tabii Ara Dinkçiyan da orkestrada yer alıyordu. Diğer müzisyenlerle 5 kişilik bir ekipti. Hepsi çok iyiydi. Çok kısa bir sürede çok iyi hazırlanmışlar.
Kimler vardı ekipte?
Ekipte şeyden başlayayım. Akordeondan başlayayım. Saro vardı.
Saro Usta.
Saro Usta. Ari Hergel vardı kontrbasta ve gitarda. Dudukta ve Ertan Tekin. Kanunda Serkan Halili olsa gerek. Hı hı. Unuttum. Perküsyonda Ömer Avcı ve Sevan Garabetyan. Böyle bir ekipten oluşuyordu orkestra. Tabii Utlu Aradinkçiyan. Çok çok çok iyiydi. Yalnızca teknik açıdan değil, onun çok ötesinde o duygu açısından çok çok güçlüydü.
Genelde bu Ermeni toplumunun iç etkinliği gibi olan konserler, gösteriler biraz fazla amatör kalır. Yani ruh, istek vardır ama genelde bazı özensizlikler ve amatörlükler görünür. Benim anladığım kadarıyla bu konser öyle bir konser olmadı.
Hiç öyle değildi. Benim şu ana kadar izlediğim, senin tarif ettiğin türden cemaat içi etkinliklerdeki konserlerden hiçbirine benzemiyordu. Bir kere Ara ve babası Onnik Dinkçiyan ilk defa İstanbul'da birlikte sahneye çıktılar. Bu çok önemli. Birkaç yıl önce kardeş türkülerle beraber bir Diyarbakır'da bir konsere çıkmışlardı ama bu İstanbul'a ve kendi konserleri olarak tarihsel bir önem taşıyordu, ilkti. Ve her şey o kadar açıktı ki herkes sahneyi çok iyi anlıyordu. Bütün dinleyiciler, bu çok belliydi. Yani Onnik Dinkçiyan'ın ruh hali çok çok net bir şekilde sahneye yansıdı.
Bu anlamda benim hayıflandığım bir şey var. Bu kadar önemli bir olayın aslında gerçekten Onnik Dinkçiyan'ı benim şahsi o mütevazı müzik dinleyicisi maceramda da çok önemli bir yeri olan bir insan. Her sesini duyduğumda içimi çok sıcak duygularla dolduran bir varbet, bir usta. Onun oğluyla ve İstanbullu farklı kökenlerden müzisyenlerle sahneye çıktığı ve bu kadar güzel olmuş bir konser keşke tekrarlansa ve Ermeni cemaatinin çok daha dışına taşsa, çok daha fazla insanla buluşsa, çok daha farklı insanları bir araya getirse o salonda veya salonlarda diye düşündüm. Hani tek konser olması biraz böyle bir yandan da içimi acıttı. Ama başlangıç olur belki de. Belki de bu konser başka konserlere ilham verir, başka etkinlikleri tetikler diye de umuyorum şimdilik.
Olabilir öyle bir şey. Çünkü bunu sorduğumuzda Agos'a ziyarete geldiklerinde Aradinkçiyan şey diyordu. Hani babam gelmeye hazır. Hani biz yaşını falan düşünüyoruz. Hani o yüzden biraz böyle acaba bir daha yapılması mümkün olur mu falan diye sorarken yok. Adam büyük bir enerjiydi.
Asfalt Baba Allah uzun ömür versin diyelim ona.
Gerçekten sahnede muhakkak görülmesi gerekiyor bu insanın. Bütün müzisyenler ve müzikle ilgilenenler muhakkak görmeli.
Tamam. O zaman Aradinkçiyan'ın şarkısını da sen anons et.
Aradinkçiyan'dan bir aslında çok çok iyi bilinen bir eser bu. Kamança. Ermeniler, Azeriler ve Gürcülerin paylaşamadığı bir ezgidir aslında. Türkçe de okunmuştur. Çırpınırdı Karadeniz diye.
Bir yerlerden hatırlıyorum.
Ben çok iyi hatırlamıyorum.
Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına değil mi?
Evet, öyle devam ediyor. Sözler çok hani net bir şekilde 1712 Tiflis doğumlu bir Ermeni aşura ait Sayat Nova. En çok tanınan Ermeni aşur. Aslında da Harutyun Sayatyan. Kafkasyalı bir aşur diyebiliriz. Ermenice'nin yanı sıra Azerice ve Gürcüce, hatta Farsça da yazmış bir ozan. Bu kayıt Aradinkçiyan'ın Peace on Earth adlı albümünden ve hemen ardından bir Kamança'nın ardından yine iyi bilinen bir geleneksel ezgi geliyor. Yisku gımetin çimkidi. Kıymetini bilemedim. Bilmedim, bilemedim değil mi? Hı hı. İşte bu kayıt da çok güzel. Çok çok iyi müzisyenlerle beraber yapılmış bir kayıt. Aradinkçiyan Ud'da, kemençede, politiki kemençede Yunan müzisyen Sokratis Sinopulos, kanunda Türkiye'den Tamer Pınarbaşı. Biraz fazla uzattım galiba.
Bu arada küçük bir parantez içi bilgi vereyim. Sayat Nova'nın defterini, yani daftar diye geçen defterini, üç dilde şiirlerinin, şarkılarının, sözlerinin olduğu defteri Kültür Bakanlığı çok dilli olarak basma yönünde çalışmalar yapıyor. Önümüzdeki sene sanırım yayınlanacak.
Evet, ama biz enstrümantal dinliyoruz şimdi.
Radyo Agos.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo.
Reklamlar.
Bonjour'un Fransızcası neydi?
Le Vada.
Le Vada?
Oui, Le Vada.
Dünyanın her yerinde bonkör demek, vada demek. Yurt dışına çıkacaklara müjde. 31 Mayıs'a kadar 100 lira ve üzeri tüm yurt dışı ve duty free alışverişlerinizde World'e özel 5 taksit imkanı var. Kampanyaya katılım için ayrıntılı bilgi worldcard.com.tr'de. Türkiye'nin en bonkör kartı World, Yapı Kredi'den.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Reklamlar bitti.
Müziğin rengi. Dünyadan ilginç müzikler her cumartesi 15'te 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Reha Uz.
Sandıktaki sesler. Anadolu'da Rum müziği, Yunan şarkısının yüzyılı. Cumartesi 16'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Ariana Ferentino ve Niyazi Dalyancı.
...94.9 Açık Radyo.
Radyo Agos.
Altuğ Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Bu hafta orta sayfasında Agos'un... ...Samatya'nın 310 yıllık müzik ve inanç çınarı başlığı altında... ...Zakarya Mildenoğlu ile Beste Kabağ'ın birlikte hazırladıkları bir dosya vardı. Altuğ Yılmaz dedik... etnomüzikolog değil ama etnomüzikolojiyle ilgileniyor. Aslında bir kitabı da var. Aram Keropyan'la birlikte hazırladıkları Klasik Osmanlı Müziği ve Ermeniler. Başlıklı 2 yıl önce sanırım yayınlandı. Surpırgiç Vakfı Hastanesi Vakfı yayınları tarafından. Ve biz bu dosyada Samatya'daki Surpkevork Kilisesi Muganni heyetini konu edindik. Tam 310 yıldır devam eden bir gelenek. Aslında resmi olarak 310 yılmış ama 500 yılı aşkın bir süredir orada kilise olduğuna göre İstanbul'daki İlgi Ermeni Patrikhanesi Samatya'da Surpkevork Kilisesi'nde kurulmuştur. Orada bir Muganni heyeti yani Tıbratstas Ermencesiyle mevcut. Ve 21-27 Nisan'da bu Tıbrat'ta Surp Gevork Kilisesi Muganni heyeti ve onların çocuk korosu yine Şişli Kent Kültür Merkezi'nde iki konser verecekler ve 310. yıllarını kutlayacaklar. Saakyan Korosu'nun 75. yılını kutlayacaklar. Altuğ'u yine bulmuşken sana soralım. Tıbratstas Muganni heyeti ne demektir? Nasıl bir gelenektir? Ne anlama gelir günlük hayatımızda İstanbul Ermenilerinin?
Ortodoks kiliselerinde, yalnızca Ortodoks kiliselerinde değil, birçok hani kilisede İlahiler okunur. Ayin esnasında ilahiler okunur. Ayinin ayrılmaz bir parçasıdır müzik o anlamda. Temel nedeni bunun Allah kelamını diyelim, Tanrı kelamını daha anlaşılır şekilde, daha takip edilebilecek şekilde, daha aslında keyifli bir şekilde aktarmak. Bunun nedeni budur. Her inançta vardır bu. Yani Yahudilerde de vardır. Sinagoglarda da bu gelenek vardır. İslam'da da vardır. Ermeni kültüründe muganilik mühim. İlle çok iyi şarkı söylüyor, çok iyi kulağı olmak vesaire gerekmiyor.
Ben de olabilirim yani muganni.
Olursun.
Ben bile olabilirim.
Estağfurullah deyip devam edeyim. Küçük yaştan itibaren çocuklar Ermenilerde, Rumlarda da öyle İstanbul'da, bu korolara gönderilirler. Yani orada beraber ilahiler okunur. Bir sosyalizasyon ve işte kültürleşme aracıdır diyelim. Ve özellikle İstanbul'dan söz edildiğinde kimliğin belki de en mahrem alanıdır. Çünkü kilisedir. O kilise içinde yapılan bir aktivitedir bu. Yalnızca yani aynı, seninle aynı kültürü ve kimliği taşıyan insanlarla berabersindir orada. Ve biraz Ermeni, işte klasik Ermenice, krapara birazcık kulağın alışır. Çünkü bu ayinler o dilde yapılıyor. Böyle bir kültürel önemi var.
Kilise kültürünün çok içinde olmasıyla birlikte muganiler ama ruhani de değiller. Dolayısıyla o bir ara yerde duruyorlar değil mi? Öyle de bir yanı var.
Evet, yani rütbeleri olan muganiler de var elbette. Ama mugani olmak için rütbe sahibi olmak gerekmiyor. Çocuklar da o koroda okuyorlar zaten. O heyette okuyorlar. Bunun da aslında şöyle bir önemi de var. Hani bu işi daha yoğun bir şekilde yapmaya başladıkça o usta çırak ilişkisi içine giriyor muganni ve o öğrencisi. Ve aynı birçok diğer geleneksel müzikte olduğu gibi, mesela klasik Osmanlı müziğinde olduğu gibi, o geleneksel usta çırak ilişkisi içinde öğreniliyor, öğretiliyor bu müzik.
Ama sanırım bu Tıbrat stasların değil ama onlardan oluşmuş olan koroların seküler müzik alanında da katkıları ve etkinlikleri var.
Evet, var. Aslında biraz tarihsel bir ayrımı hatırlatmak gerekiyor. Tek sesli makamsal Ermeni kilise müziği ile çok sesli Ermeni kilise müziği arasında bir fark var ve bu 19. yüzyılın sonlarında önemli tartışmalar yol açmış bir fark. İşte çok sesli mi olmalı yoksa eskiden geldiği gibi tek sesli mi olmalı diye. Şu anda birçok koro çok sesli olarak şarkılar da seslendiriyor. Hatta halk şarkıları seslendiren kilise koroları da var. Yani yalnızca çok seslendirilmiş kilise müziği değil, aynı zamanda halk şarkıları da seslendiren, kimi zaman konserler veren böyle korolar var İstanbul'da. Ve çok sayıda var.
Pekala, bu bölümü kısa tutmuş olalım ve yine bir şarkıyla devam edelim ki en sonda, bugün genelde çok yavaş şarkılar çaldık, en sonda bir tane hızlı şarkımız var, ona da vakit kalsın. Şeyin programın başında Costa Gavras'tan söz ettik, ünlü yönetmenden, politik sinemanın en önemli örneklerinden biri sayılan, askeri darbenin ardından Yunanistan'da yaşananları konu alan Z, Ölümsüz adlı filminden, 1969 tarihli. Filmin müzikleri dikta karşıtı direniş sembollerinden biri olmuş ünlü besteci Mikis Theodorakis'e ait bir parça. Maria Faranduri söylüyor ama şarkının adını sen söyle.
Hemen bakayım hangisini seçtiğimi hatırlamıyorum. Evet, Safteti Gitonya, bu mahallede demek. Zaten birçok insanın, yani Türkiye'li birçok dinleyicinin kulağına aşina gelecektir.
Na na na na Περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Σ' αυτή τη γειτονιά μας πήραν οι καημοί. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά με στο μικρό στενό. Χαθήκαμε και ζήσαμε μακριά κι απ' το Θεό. Χαθήκαμε και ζήσαμε μακριά κι απ' το Θεό.
Arka sayfa konuğumuzu hep beraber gündeme getirmiş olalım. Aslında arka sayfa konuğumuz dediğimiz Mimar Cengiz Bektaş'ın şahsında İstanbul. Çünkü İstanbul'u bu arada tam bir şantiye halinde. Bir yandan yıkım, bir yandan inşa faaliyetleri eş zamanlı ilerliyor. Bu süreci herhalde bu kentsel dönüşüm denen şeyi en hazin haliyle yaşayanlar da mimarlar olsa gerek. Dolayısıyla gazetenin kentsel dönüşümden sorumlu muhabiri halini alan Uygar Gültekin arkadaşımız da yine bir usta mimarın peşine düştü. Cengiz Bektaş'ı konuk aldı ve onunla beraber konuşurken aslında bir İstanbul'un portresi çıktı. İstanbul bir fotoğraf, bir maket değil, İstanbul insanlardır dedi Cengiz Bektaş. Ve bu haşin dönüşüm sürecini anlatırken bol miktarda geçmişine de referans verdi şehrin.
Evet, Cengiz Bektaş İstanbul'un çoraklaştığını, kültürel açıdan çölleştiğini söylüyor. Yani kentsel dönüşüm bugün yaşadığımız krizi çok daha öncesine götürüyor. Bu en büyük yanlıştı diyor. Bir dönem İstanbul kocaman bir bölgenin başkentiydi. O kadar ki İstanbul dışındaki insanlar için İstanbul kaldırımını çiğnemek ayrıcalıktı. Bizim müziğimizi, tiyatromuzu Ermenilerden koparabilir, onlarsız düşünebilir misiniz? Olanaklı mı bu? Bunları yok edin, sonra alın size İstanbul. İstanbul bir maket değil, İstanbul bir fotoğraf değil, İstanbul insanlardır diyor. Burada tabii Ermeniler demiş, belki Agos'a bir söyleşi veriyor olmanın bilinciyle, ama tabii ki sadece Ermenilerden ibaret de değil, o da onu kastetmiyor mutlaka. Ama İstanbul'un çoğulcu yapısının nasıl ortadan kaldırıldığını, hangi hoyratlıklar, hangi tarihsel süreçler sonucunda ortadan kaldırıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu radyonun dinleyicileri de en azından biliyorlar. İstanbul'daki kentsel dönüşümü de, buradaki vahşi zihniyeti de bu tarihsel süreçten bağımsız düşünemeyeceğimizi ben düşünüyorum. Buyur.
Ya bir de şeyi söylüyor, hani yalnızca Agos'a konuştuğu için öyle konuşmuş olmayabilir. Çünkü Ud yapımcısı ünlü Onik Efendi'nin evinde oturduğunu da hatırlatıyor. Yani kendi oturduğu ev, çok ünlü bir Ud yapımcısı. Evet. Yani
Cengiz Bektaş Kuzguncuk'ta oturuyor bu arada. Uygar da eve hayran kalmış röportaja gittiğinde. Onu da söylemiş olalım.
Şu Türk evi demek de ne demektir? Onun üzerinden de açarken, Ermeni ustalar iyi taşçı ustalardır, Rum ustalar ahşap işlerini çok iyi bilirler. Bunlar yaşamda da beraberlerdi, komşuydular ve dolayısıyla aslında Türk evi denen şey bu ortaklıktan çıkma olan şeydi. Şimdi hani bu TOKİ'de motiflerle, zorlama mahalle kültürleriyle gelen şeyin yapaylığını da tekrar gündeme getiriyor Cengiz Bektaş.
Evet, Taksim Meydanı neye dönüşüyor diye sormuş Uygar. Orada da Osmanlı'da meydanların olmamasına dikkat çekmiş Cengiz Bektaş. Taksim'i işçi sınıfının mitinglerinde gördük. Şimdi orayı kaldırıyorlar. Park mı yapacaklar? O zaman sormalı kimin için diyor. Orada var olan yapı kendi deyimleriyle, yani Topçu Kışlası, ucubeydi. Pakistan'dan mı Hindistan'dan mı kopya diyeceğimiz bir şeydi. Orada o yapıyı yeniden yapmak alanı yok eder. Eminönü alan mı, Sirkeci alan mı? Değil. Alan yapmaya çalışmıyorlar. Belli ki insanların bir araya gelmelerini istemiyorlar. Çünkü demokrat değiller diyor. Buradan da hemen şeye bağlayalım. Bugün Gezi Parkı ile ilgili bir eylem var. Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği uzun süredir zaten bu parkın dönüşmemesi için, parkın park olarak kalabilmesi için çabalarını sürdürüyor. Bir kampanyaya dönüştü. Gezi Parkı için Ayağa Kalk adı altında. Bugün çok sayıda insanı oraya toplamayı umuyorlar. Bunun için hazırlık içindeler. Saat 11'den başlayarak 18'e kadar jonglörler, sokak müzisyenleri ve çeşitli performanslarla o Gezi Parkı'nda olacaklar. 18'den sonra da Bulutsuzluk Özlemi'nin, Taner Öngür'ün, Yaşar Kurt'un, Yasemin Mori'nin, Büyükev Ablukada'nın, Koran Futacı'nın yer alacağı büyük bir konser var ve 50 bin kişiyi toplamayı umuyorlar. Umarız toplarlar ve umarız iktidara, karar vericilere, İstanbul'u yönetenlere, Türkiye'yi yönetenlere halkın Gezi Parkı'nın Gezi Parkı olarak kalmasını istediklerini bir şekilde anlatabilmenin yolunu bulurlar.
Yine bugün İstanbul Film Festivali kapsamında saat 19'da Pera'da izleyiciyle buluşacak olan bir film var. Elveda İstanbul adını taşıyor. Yönetmenliğini Alman gazeteci ve yönetmen Dieter Sauter yapıyor ve aslında Cengiz Bektaş'ın vurguladığı o çoraklaşmayla birebir örtüşen bir yanı var filmin. 6-7 Eylül olaylarından sonra kitleler halinde Rumlar göç ettiğinde geriye kalan 2000 kişiyle beraber İstanbul'a Rumların vedasını onunla beraber azalanları gündeme getiren bir film.
Film bugün gösteriliyor. Dediğin gibi Alman gazeteci bir yönetmen Dieter Sauter'in yönettiği bir film. İlgimi çekti. Tam da aslında kentsel dönüşüm hikayesine bağlıyor Rumların İstanbul'dan vedasını bir şekilde. Yorgo Demir'e, muhabir arkadaşımıza verdiği cevapta. Yorgo, İstanbul'daki Rum toplumuna ilişkin bir belgesel yapmaya neden ve nasıl karar verdiniz diye sorduğunda, aslında önceden İstiklal Caddesi'ne ilişkin bir belgesel yapmak istiyordum diyor. Ama burası da şimdilerde dünyadaki yüzlerce benzer örnekteki gibi bir alışveriş merkezine dönüşmüş durumda. Burası eskiden nasıldı? İstiklal Caddesi'nin bu derece değişmesine ne sebep oldu diye sorduğumda bu sorular beni yeniden İstanbul'daki Rum toplumunun tarihine yönlendirdi. Bu tam da benim az önce dikkatini çekmeye çalıştığım, başka vesilelerle de Ağustos'ta dikkat çekmeye çalıştığımız bu kentsel dönüşüme karşı çıkışın aynı zamanda kentin tarihini yeniden ele almak ve yeniden yazmak konusunda bir çabaya da ön ayak olması gerektiği şeyine, tezimize, vurgumuza çok uyuyor. Yani Almanya'dan gelen bir yönetmen bile ilk bakışta bunu görebiliyorsa, bizim bu alanda çalışan arkadaşlarımızın, eylemcilik yapan, aktivizm yapan arkadaşlarımızın da daha fazla eğilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi. Sen son şarkının anonsuna ve hikayesine gir o zaman. Birden ortada kaldık çünkü. 2 dakikamız var.
Ya aslında bu şarkı bugün konuştuğumuz başka mevzularla da çok bağlanıyor bence. Onik Dinkçiyan'ın hikayesi de, Levon Zaven Sürmelyan'ın hikayesi de ve şimdi dinleyeceğimiz şarkının hikayesi de aslında ortak bir derdi anlatıyor. Bu şarkı Ehya Pandaya, Sonsuza Dek Elveda şarkının adı. İstanbul Rumlarının, İstanbullu Rumların hem İstanbul'da hem de şimdi başka memleketlerde, yani Türkiye dışındaki memleketlerde de yoğun olarak söyledikleri her eğlencenin vazgeçilmez parçası. İçinde hüzün de var, aşk da var. Ve bu şarkıda bir İstanbul şarkısı, İstanbul'a özlemi anlatıyor. Tatavla'dan, Yedikule'den, Galata'dan, Pera'dan, Tarabya'dan söz ediyor, Yeniköy'den söz ediyor. Nakaratı da dediğim gibi sonsuza dek elveda bir rüyaydı ve unuttuk. Yorumlayanlar burada Kafe Aman İstanbul ekibi. Rebetiko, Osmanlı fasıl müziği ve Bizans müziği üzerine çalışmalar yürüten bir ekip bu. Solist Selvi Berber bu şarkı hakkında bir yazı yazmıştı. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü için Biyanet'e yazmıştı yazıda. Şarkının İstanbul Rumlarının gelmiş geçmiş en çok sevilen şarkısı olduğunu belirtiyordu orada. Ve yazısını şu sözlerle bitiriyordu. İnsanoğlu doğup büyüdüğü toprağın bir parçasıdır. Uzaklara da gitse er geç doğup büyüdüğü yeri özler. İşte bu özlemi dediğim gibi Sürmelyan'da, Dinkçiyan'da ve daha yüz binlerce, milyonlarca insan dünyanın etrafında dile getiriyor. Ve tarih olduğu gibi yazılmadıkça, tarihe geçmedikçe yazılanlar, bu sorular ve bu özlemler havada yankılanacak, kalacak. O özlemle, o istekle bitirelim o zaman.
Senin vermek istediğin bir mesaj daha vardı. Söylemek istediğin bir şey daha vardı. İstiyorsan oraya da bağla bunu. Aslında evet. Yeri geldi çünkü.
Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığım sunumda bunu söylemiştim. Hani hakikatler tarihe yazılmadıkça, bugünün tarihine yazılmadıkça o sorular havada asılı kalacaklar. Ve gerçek bir barışa giden yol sanıyorum İslami demokratik kardeşlik türü söylemlerin tahayyülüne sığmayan bir şey. Onun ötesine geçecek, onun birkaç adım ötesine geçecek bir tahayyül gerekiyor. Bu özlemle ve bu istekle bitirelim programımızı. Kafe Amban İstanbul okuyor. Ehegya Pandaya.
Στο γαλάτα ψηλή βροχή και στα τάβλα μπόρα βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Cemal Gürsel Yamalıoğlu'na ve Emine Öz'e teşekkür ederiz.